Ayrım 12 Maceracılar Wilbur Smith Sayfa 166 14. Bölüm Andre de Surya tıpkı cenazede bir erkeğin şapkasını tutması gibi miğferini çıkarıp göğsüne dayadı. Terden ıslanmış koyu renk saçlarını serin rüzgar okşuyordu. Son vagonu trenden ayıran gülle yüzünden kulakları ağır işitmeye başlamıştı. Ama yine de bir çocuğun ağladığını ve annesinin tatlı sesle onu yatıştırmaya çalıştığını duyuyordu. Başını çevirerek demir yoluna baktı. İkinci vagonun üstünde duran Bruce Curry'nin yanındaki dev yapılı zincir rafiyi seçti. ''Artık bize yardım edemezler.'' Bu siyah hafif sesle konuşuyordu. ''Yapabilecekleri hiçbir şey yok.'' Elini askeri bir selam verir gibi sert bir hareketle kaldırdı ve sonra indirdi. Karısına cesur olmalısın mahşer dedi. Lütfen cesur ol. Karısı sıkıca ona sarılmıştı. Andre elindeki miğferi bıraktı. Bu vagonun madeni zemininde sert bir ses çıkardı. Yüzündeki terleri endişeden titreyen ellerle silerek ağır ağır dönüp kasabaya baktı. ''Ölmek istemiyorum.'' diye fısıldadı. ''Böyle ve şimdi ölmeyi istemiyorum. Ne olur şimdi ölmeyeyim.'' Jandarmalardan biri neşesiz bir sesle gülerek Bren'e yaklaştı. Andre'yi oradan iterek istasyonda koşuşan adamlara ateşe başladı. Andre bir çığlık attı. ''Hayır bunu yapma. Onları bize düşman etme. Bunu yaparsan bizi öldürürler.'' Jandarma güldü. ''Bizi nasıl olsa öldürecekler.'' Şarjörü umutsuzlukla düşmanın üstüne boşalttı. Andre jandarmayı ağır makineliden ayırmak için ona doğru bir adım attı. Ama adamın kararlılığı karşısında silaha kadar gidemedi, elleri yanına düştü. Yumruklarını sıkıp açıyor, dudakları titriyordu. Sonra haykırmaya başladı. ''Haydi yalvarırım, hayır. Oh Tanrım merhamet et, koru beni Tanrım. Başıma bunun gelmesine izin verme, oh Tanrım ne olur.'' Sendeleyerek gidip vagonun yanına tırmandı. İstasyona giren vagon ağırlaşmıştı. Ellerinde tüfeklerle bağırarak koşan, yaklaşan, eski püskü, pis üniformalı zencileri görüyordu. Adamlar avın ardındaki köpekler gibi bağırıyorlardı. Andre atlayınca tozlu beton platform yanağını bereleyip soluğunun kesilmesine yol açtı. Sürünerek dizlerinin üstünde doğruldu ve karnını tutarak feryat etmeye çalıştı. Bir tüfeğin dipçiği küreklerinin arasına inince yere yığıldı. Tepesinde biri Fransızca bağırıyordu. ''Bu beyaz, generale saklayın onu, öldürmeyin.'' Yine dipçik indi ama bu kez başının yanına vurulmuştu. Andre ağzında kanın tadını duyarak sersem sersem yerde yattı ve haydutların ötekileri sürükleyerek vagondan indirmelerini seyretti. Zenci jandarmaları hiçbir şeye gerek görmeden hemen platformda kurşuna dizdiler. Haydutlar cesetleri süngülemek için birbirleriyle yarışırken gülüyorlardı. Annelerinin kucağından koparılıp alınan iki çocuk ayaklarından tutulup hızla sallanarak kafaları vagonun yanına vurulduğu için hemen öldüler. Yaşlı Busiye karısını soymalarına engel olmaya çalıştı ama onu hiddetle arkadan süngülediler ve adam yerde yatarken de başına dayanan bir tabancayla iki kez vurdular. Bütün bunlar Moses'in ordusundaki subaylar gelip durumu kontrol altına alana dek olmuştu. Vagondakilerden geriye sadece Andre ve dört kadın kalmıştı. Andre düştüğü yerde yatıyor, kadınların elbiselerinin üstlerinden paralanarak çıkarılmasını dehşetle karışık bir şaşkınlıkla seyrediyordu. Kadınların her bacak ve kolunu bir adam tutuyor ve onları damgalanacak birer buzağı gibi platforma yatırıyorlardı. Adamlar yerde debelenen çıplak vücutlara bakarak kahkahalarla gülüyor ve sıraya girmek için birbirlerini itip tartışırlarken bir yandan da kemerlerini çözüyorlardı. Bazılarının üstü başı öldürdükleri kimselerin kanıyla boyanmıştı. O sırada otoriter tavırlı ve göğüslerinde kırmızı kordonlar bulunan iki adam kalabalığa yaklaştı. Onlardan biri dikkatlerini çekmek için silahını havaya kaldırıp ateş etti. Sonra iki adam oradakilerle uzun bir tartışmaya giriştiler ve bunun etkisi yavaş yavaş görüldü. Kadınları sürükleyerek kaldırıp otele doğru götürdüler. Subaylardan biri Andre'nin yattığı yere yaklaştı. Üstüne eğilip saçlarını yakalayarak başını havaya kaldırdı. ''Hoş geldin Monami. General seni görünce çok memnun olacaktır. Yazık ki öteki beyaz arkadaşlarım bizi bıraktılar. Ama bir tane de hiç yoktan iyidir. Andrei'yi çekip dizüstü kaldırdıktan sonra yüzüne bakıp birden şiddetle gözlerine tükürdü.
Onu götürün. General daha sonra kendisiyle konuşacaktır.
Andrei'yi otelin ön verandasındaki sütunlardan birine bağlayıp orada bıraktılar. Başını çevirip salonun büyük pencerelerinden içeriye bakabilir ve kadınlara ne yaptıklarını görebilirdi. Ama bunu yapmadı. Neler olduğunu duyuyordu. Öğle vakti feryatlar inilti ve ıçkırık halini aldı. İkindi vakti ise kadınlardan hiç ses çıkmıyordu artık. Ama haydut sürüsü hala salonun önünde kuyruktaydı. Bazıları bekleyenlerin başına gelip salona girdikten sonra 3-4 kez daha yine kuyruğa girmişlerdi. Hepsi de sarhoştu artık. Neşesini bulmuş bir adamın bir elinde parfe amor likörü, ötekinde de bir şişe Harper's viskisi vardı. Kuyruğa girmek için her döndüğünde Andre'nin önünde duruyordu.
''Benimle içki içer misin küçük beyaz oğlan?''
Buna kendi karşılık veriyordu.
Elbette içersin.
Bir şişedeki içkiyle ağzını dolduruyor, sonra bunu Andre'nin yüzüne tükürüyordu. Herkes de sırada bekleyenler buna katılarak gülüyorlardı. Zaman zaman haydutlardan biri Andre'nin önünde durup tüfeğini omzundan indiriyor ve birkaç adım gerileyerek süngüyle Andre'nin yüzüne nişan alıyordu. Sonra saldırıyordu ve süngüyü son anda yana çevirdiği için bıçak Andre'nin yanağını sıyırıp geçiyordu. Herkesinde de Andre dayanamayarak dehşetle feryat ediyordu. Bekleyen adamlar neşeli neşeli gülerek yerlere yıkılacak hale geliyorlardı. Geceye doğru kasabanın eteklerinde kalan evleri yakmaya başladılar. İçki ve ırza geçme yüzünden hüzne kapılan bir grup verandanın köşesinde oturarak şarkıya başladı. Kadın güzel sesleri Afrika'nın melankolik vahşetini yansıtıyordu. Otelin önündeki yolda iki zenci arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştüğünde onlar hala şarkı söylemekteydiler. Tatlı bas sesleri yarı bele kadar soyunmuş tozlu toprakta ayaklarını sürüyerek birbirinin çevresinde dönen bıçaklı kavgacıların sert soluklarını bastırıyordu. Sonunda iki adam öldürücü darbeyi indirmek için birbirlerine saldırdıklarında şarkı bir utku sesiyle daha da yükseldi. Adamlardan biri ötekinin karnına gömülmüş olan bıçağını tutarak geriledi. Yenik düşen ağır ağır yere yıkılırken bıçak karnından çıktı. Şarkı da onunla birlikte acı ve yasla alçaldı, sonra kesildi. Andre'yi almaya hava karardıktan sonra geldiler. Bu dört kişi ötekiler kadar sarhoş değildi. Onu yoldan geçirip Union Minier'in bürosuna götürdüler. General Moses orada ön odadaki büyük masanın arkasında tek başına oturuyordu. Adamın halinde hiç de korkunç bir şey yoktu. Bağa gözlük takmış ve kısa kesilmiş kıvırcık saçları şakaklarda ağarmış olan ufak tefek adam daha çok yaşını almış bir katibe benziyordu. Göğsünde 3 sıra madalya vardı. Elinin her parmağının ikinci boğumuna kadar yüzükler takmıştı. Çoğu kadınlar için yapılmış yüzüklerin arasında pırlantalar, zümrütler ve kıpkırmızı yakutlar seçiliyordu. Bu yüzükler onun parmaklarına uyması için genişletilmişti. Gözler dışında yüz yumuşak ifadeliydi. Gözler ise bomboştu. Bunlar bir delinin ifadesiz gözleriydi. Önünde masanın üstünde cilasız tahtadan yapılmış ve yanında Union Minier şirketi yazılı büyük bir tahta kutu duruyordu. Kutunun kapağı açılmıştı. Andre yanında zincirlerle odaya sokulduğunda General Moses kutudan beyaz bir branda torba alarak bağını gevşetti. Önündeki sümene koyu gri endüstri elmaslarını döktü. Bunları düşünceli düşünceli parmaklarıyla karıştırdı. Lambanın sert ışığında elmaslar donuk donuk parladılar. Adam başını kaldırmadan "Vagondaki tek kutu bu muydu?" diye sordu.
"Evet generalim." Konuşan Andre'yi getirenlerden biriydi. "Tek kutu bulduk."
"Emin misin?"
"Evet sayın generalim. Vagonu kendim baştan aşağı aradım."
General başka bir torba alarak yine masanın üstüne boşalttı. Grimsi renkli taşları görünce hoşnutsuzlukla söylendi, başka bir torbaya uzandı. Her sefer sadece gri renkli endüstri elmaslarını bulduğu için öfkesi gitgide artıyordu. Kısa süre içinde masada büyük bir bira bardağını dolduracak kadar sanayi elması birikti.
''General, kutuyu açtınız mı?'' diye kükredi.
''Hayır generalim, kutu mühürlüydü. Mühürlerin kırılmamış olduğunu gördünüz.''
General Moses yine homurdandı. Siyah yüzünden hoşnutsuzluğu okunuyordu. Yeniden elini tahta kutuya soktu ama birden gülümsedi.
Sevinçle, ah dedi, evet, evet, bu nedir?
Üstündeki renkli etiketi çıkarılmamış olan bir püro kutusuna bakıyordu. Tırnağı da bunun kapağını açınca mutlulukla güldü. Bir pamuğun üstüne ışıkta gökkuşağı gibi renkler çıkaran iri elmaslar sıralanmıştı. General Moses bunlardan birini alarak baş ve işaret parmaklarının arasında tuttu.
Güzel diye mırıldandı. Güzel, çok güzel.
Endüstri elmaslarını bir yana iterek değerli taşı sümenin ortasına bıraktı. Sonra puro kutusundaki elmasları teker teker alarak okşadı ve sümene dizdi. Hepsini sayarken yeniden gülümsedi. Taşları türlü biçimlerde dizerek bakıyor, gönül eğlendiriyordu.
''Güzel'' diye fısıldamaya da devam ediyordu. ''İyi, 41, 42, güzel, sevgililerim benim, 43.''
Sonra bütün elmasları toplayarak bez torbalardan birine doldurdu. Bağını da bağladıktan sonra madalyaların üstündeki düğmeli göğüs cebine soktu. Mücevherlerin parladığı siyah ellerini masaya dayayarak Andre'ye baktı. Gözlüğün arkasındaki gözler dumanlı kehribar rengiydi. Hem de pek hülyalıydı bu gözler. Gözleri gibi ifadesiz bir sesle üstündekileri çıkarın diye emretti. Adamlar kaba hareketlerle Andre'yi soyunca general onun vücuduna baktı.
Çok beyaz diye mırıldandı. Neden böylesine beyaz?
Birden çene kasları gerildi ve alnında hafif bir ter belirdi. Masasının arkasından kalkıp yaklaşan ufak tefek adam büyük gücü yüzünden çok daha boylu gibi duruyordu.
Bir fil yiyen, kurt gibi beyaz, yüzünü Andre'nin suratına yaklaştırdı. Uzun süre ve çok iyi karın doyurduğun için daha şişman olmalıydın ey kurt, çok daha şişman olmalıydın.
Andre'nin vücuduna dokunup okşar gibi elini bacaklarından aşağıya doğru indirdi.
Fakat artık çok geç küçük beyaz kurt.
Onun sesi de dokunuşu da Andre'nin korkuyla büzülmesine neden oldu.
Çünkü fil seni silkeleyip yakasından attı, seni yere ayaklarının dibine attı. Seni ezdiğinde bağırsakların patlayacak mı?
Sesi hala yumuşaktı ama terler yağlı çizgiler halinde yanaklarından süzülüyordu. O hülyalı gözleri de değişmiş, korkunç bir ışıkla parlamaya başlamıştı.
Göreceğiz diyerek geri çekildi. Göreceğiz benim kurdum.
Dizini kaldırarak Andre'nin bacak arasına şiddetle vurdu. Bu yüzden genç adamın vücudu sarsıldı ve omuzları geriye gitti. Acı Andre'nin belden aşağısını yakarak yükseldi. Bu kızgın çelik gibi dağlayıcıydı. Mide kasları krampla büküldü, acı göğsüne dolup kafatasında patladı ve o anda gözlerinin önünde beliren beyazlık yüzünden bir şey göremez oldu Andre. General Moses onu tutun diye emir verdi. Birden sesi tizleşmişti. İki muhafız Andre'yi dirseklerinden tutarak dizüstü çökerttiler. Böylece Andre'nin cinsel organları ve karnının alt kısmı generalin botunun erişebileceği düzeye geldi.
Beni hapse attığın zamanlar için.
General botlu ayağını Andre'nin vücuduna doğru salladı. Bu azap öteki acıyla karıştı ve Andre'nin bağırmasına bile olanak bırakmayacak denli güçlü bir hal aldı.
Bu da bana edilen hakaretler için.
Andre bu tekmeyle hayalarının ezildiğini hissetti. Acıdan ağzını bile açamıyordu.
Bu da ayaklarının dibinde süründüğüm zamanlar için.
Acı en yüksek düzeyi geçmişti ve artık Andre bağırabilirdi. Ağzını açarak boş ciğerlerine havayı çekti.
Bu da aç kaldığım zamanlar için.
Artık bağırmalıydı. Andre içinden ah bu acı, Tanrım yalvarırım bağırmama izin ver diyordu.
''Bu da siz beyaz adamların adaleti için.''
''Neden bağıramıyorum? Ne olur bırak bağırayım. Oh ne olur Tanrım yalvarırım.''
''Bu da hapishaneleriniz ve kibo kokonuz için.''
Tekmeler artık çılgın bir davulcunun darbeleri gibi çok hızlanmıştı. Teneke bir dama vuran yağmur damlalarını andırıyordu. Andre karnında bir şeyin paralanıp koptuğunu hissetti.
''Al, al,
al, al, al bakalım. Önündeki yüz bütün görüş alanını kaplıyordu. Adamın sözleri ve botun çıkardığı ses kulaklarını dolduruyordu. Al, al, al. Ses çok tizdi. Andre içinde paralanan bir şeyler yüzünden kanının sıcak sıcak aktığını da duydu. Vücudu savunmaya geçtiği için acılar hafifliyordu artık. Hem bağırmamıştı. Bunu anlayınca büyük bir sevinç duydu. Hiç olmazsa bu sonuncusunda başarılı olabilirim. Hiç bağırmadan ölebilirim artık. Ayağa kalkmaya çalıştı fakat onu tuttular. Bacakları da kendinde değildi zaten. Büyük, uyuşturucu bir sıcaklıkla kaplanan karnının öbür yanında kalıyordu bacakları. Başını kaldırarak kendisini öldürmekte olan adama baktı. ''Bu da seni doğuran beyaz pislik için. Bu ve bu ve bu...'' Darbeler gerçeğin bir parçası değildi. Sanki baltayla ağaç kesen bir adamın yanında duruyormuş gibi duyuyordu bunların sarsıntısını. Ve Andre gülümsedi. Onu bıraktıkları sırada yani yere düşerken de hala gülümsüyordu Andre. ''Muhafızlardan biri öldü sanırım.'' dedi. General dönerek gidip masanın arkasına geçti. Uzun bir süre koşmuş gibi vücudu zangır zangır titriyor, solukları gittikçe hızlanıp kesikleşiyordu. Üniformasının ceketi terden sırılsıklama olmuştu. Sandalyeye çökünce vücudu gevşeyiverdi. Gözlerindeki o parlak ışık yavaş yavaş söndü. Yeniden gözler ifadesiz ve hülyalı bir hal aldı. İki muhafız sessiz sedasız Andre'nin vücudunun yanına çömeldiler. Uzun süre bekleyeceklerinin farkındaydılar. Açık pencereden zaman zaman bir sarhoşun kahkahaları geliyor ve alevlerin kızıl ışıkları gözüküyordu. 15. Bölüm. Bruce demir yolunun ortasında durarak dikkatle ormana baktı. Sonunda uzun otların arasındaki Bren'in namlusunu seçebildi. Nereye bakacağını bilmekle birlikte yine de namluyu bulabilmek için tam 2 dakika uğraşmıştı. ''Tamam sanırım Rafi'' diye fikrini açıkladı. ''Bundan daha iyisini yapamayız.'' ''Ben de öyle düşündüm patron.'' Bruce sesini yükseltti. ''Beni duyuyor musunuz?'' İki yandaki yüksek otlar ve bodur ağaçların arasından boğuk evetler duyuldu. Bruce devam etti. ''Onlar gelecek olurlarsa ateş açmadan önce şu noktaya erişmelerini beklemelisiniz.'' ''Size o noktayı işaretleyeceğim.'' Yandaki bodur ağaçtan bir dal koparıp demir yolunun üstüne attı. ''Bunu görebiliyor musunuz?'' Pusudaki adamlar yine olumlu cevap verdiler. ''Hava kararmadan yerinize başkaları geçecek. O vakte kadar olduğunuz yerden ayrılmayın.'' Tren bir dönemecin arkasında gizliydi. Bruce yanında Raffi ile yarım mil ötedeki trene döndü. Makinist arka vagonun yanında durmuş, Wally Henry ile konuşarak onları bekliyordu. ''Bruce bir şey yapabildin mi?'' dedi. ''Ne yazık ki hayır Mon Capiter. Lokomotif onarılamayacak biçimde hasar görmüş, kazan 2 yerden delinmiş, ayrıca bakır boruların büyük kısmı da parçalanmış.'' ''Teşekkür ederim.'' Bruce ne şaşmış ne de düş kırıklığına uğramıştı. Lokomotifi incelediğinde kendisi de aynı kanıya varmıştı zaten. Henry'e Madame Cartier nerede diye sordu. Wally büyük bir alayla karşılık verdi. Madame öyle yemeğini hazırlıyorlar Monsieur. Neden soruyorsun ahbap? Böylesine kısa süre içinde yine iştahlandın mı? Yani yine öğle yemeğinde başka şey istiyorsun değil mi? Bruce öfkesini gemleyerek onun yanından geçip uzaklaştı. Shermaine'i 4 jandarmayla lokomotifin arka bölmesinde buldu. Adamlar ocaktaki ateşleri toplayıp çelik zemine yığmışlardı. Kocaman kazanlara soğan ve patates doğuruyorlardı. Jandarmalar Shermaine'in söylediği bir şeye gülüyorlardı. Kızın genellikle soluk olan yanakları ateşten kızarmış, alnına da kurum sürülmüştü. Kocaman bıçağı büyük bir ustalıkla kullanıyordu. Başını kaldırıp Bruce'u görünce hemen yüzü aydınlandı ve dudakları aralandı. ''Öğle yemeğinde patates, soğan ve tuzlu etten yapılma Macar gulaşı yiyeceğiz.'' ''Bu andan itibaren seni 2. ahçı atıyorum ve aylıksız çalışacaksın.'' Charmaine çok iyisin diyerek ona dilini çıkardı. Bir kedininki gibi pembe, ucu sivri bir dili vardı. Bruce ona bakarken yine büyük bir arzuya kapılarak boğazının kuruduğunu hissetti. İngilizce konuştu. ''Shermaine, lokomotif onarılmayacak denli hasar görmüş. Bunun bize yararı yok artık.'' Charmaine olayı şakayla geçiştirmeye çalıştı. Ama burası iyi bir mutfak olabilir. Bruce endişesi yüzünden huysuzlaşmıştı. Ciddi ol, bir şey düşünene dek burada böyle kalacağız. Fakat Bruce, sen bir dahisin, sana çok güveniyorum. Nasıl olsa iyi bir şey düşünürsün. Yüzü ciddiydi ama gözlerindeki neşeyi gizleyemiyordu. Neden gidip General Moses'dan taşıt araçlarını sana ödünç vermesini istemiyorsun? Bruce'un gözleri düşünceyle kısıldı ve kalkık kaşları birbirine yaklaştı. Yemek iyi olmalı diye söylendi. Yoksa seni üçüncü aşçılığa atarım. Hemen lokomotiften inerek doğru geriye gitti. Henry, başçavuş, lütfen buraya gelin. Sizinle konuşmak istediğim bir şey var. İki adam gelince Bruce önden yürüyüp kapalı vagonlardan birinin merdivenine tırmandı. Henry hemen koltuğa çökerek ayaklarını da lavaboya dayadı. Bruce buz gibi bir sesle, ''Senin kadar pis ağızlı, görgüsüz, kaba bir namussuz daha görmedim Henry.'' dedi. ''Seni Elizabeth bile götürdüğümde cinayet suçuyla görevlilere teslim etmeden önce geberecek hale gelene dek döveceğim.'' Henry güldü. ''Aman bunlar boş laf, sadece yüksekten atıyorsun Curry.'' ''Lütfen seni şimdi öldürmeme izin verme, çünkü hala sana gereksinmem var.'' ''Fransız kaltağıyla aran nasıl ha? Onu sevdin mi yoksa?'' Ama belki de kadının tombul küçük poposunu beğendin ha. Ama göğüslerini değil sanırım. Kadının orasında pek bir şey yok. Birer avuç bile tutmaz. Seninle anlaşalım Henry. Bu işten kurtulana dek bana yüklenme ve ben de sana ilişmeyeyim. Mısapa kavşağına gelince bu ateşkes bitecek. O zaman istediğini söyler ve yapabilirsin. Eğer bu yüzden seni gebertemezsem cinayet suçundan asılman için elimden geleni yapacağım. ''Seninle ya da başkasıyla anlaşacak değilim Curry. Ben bir işi uygun bulduğum sürece oyuna girerim. Hem işime gelmediği an sana bunu açıklamaya da gerek görmem. Sana şimdi bir şey söyleyeyim ahbap. Sana da kimseye de gereksinmem yok. Ne heygi ne de kibar konuşup hareket eden seni istiyorum. Zamanı gelince senin hesabını da göreceğim. Bunu unutma Curry. Hem seni uyarmadığımı da söyleme.'' Henry öne eğilip ellerini dizlerine dayamıştı. Vücudu sözlerinin şiddetiyle gerilip bükülüyordu. Bruce pencereden dönerek hafifçe eğildi. Elleri judo dövüşçülerine özgü biçimde gerilip dümdüz oldu. ''Bu işi şimdi bitirelim Henry.'' Başçavuş Ruffararo dev gibi bir adamdan umulmayacak bir zarafet ve hızla karşıki kuşetten fırladı. Kocaman vücuduyla ikisinin arasına girdi. ''Bize bir şey mi söyleyecektin patron?'' Bruce ağır ağır doğruldu, ellerini gevşetti. Wally Henry'i kafasından çıkarmak ister gibi alnına düşen ıslak saçları sinirli bir tavırla geriye indi. Kendisine güçlükle hakim olabildi. Evet, evet. Bundan sonraki hareketimizi konuşmak istiyordum. 12. ayının sonu. Sayfa 179.